Ayrım 32, Kürtçülük, 1787 1923 Bilal Şimşir, sayfa 380. 13 Haziran 1919. Bağdat'ta Albay Wilson'dan Lord Curzon'a tel. Bu telgrafla Wilson, Erzurum ve Trabzon vilayetlerinde bir Ermeni devleti, geri kalan 4 vilayette de bir Kürt devleti kurulmasını ve nüfus çoğunluğu Kürt olan bütün bölgeler üzerinde sorumluluğu İngiltere'nin üstlenmesini önerdi. Bu öneri çok eleştirildi. DBFP 1, sayfa 814, numara 545, not 2. 25 Haziran 1919, Paris'te ABD Başkanı Wilson'ın evinde toplantı. Toplantıya Başkan Wilson, İngiltere Başkanı Lloyd George, İtalya Başbakanı Sonnino, Japon Baron Makino katıldı. Lloyd George, Türkiye sorununun görüşülmesini önerdi. Başkan Wilson'ın yakında Paris'ten ayrılacağını bildirdi. Başkan Wilson, Mezopotamya, Suriye ve Ermenistan'ın Türkiye'den ayrılması gerektiğini söyledi. Sorunların kesin çözümüne kadar müttefik askerlerinin Türkiye'de kalıp düzeni sağlamaları gerektiğini belirtti. Lord George, Ermenistan konusunda ne yapılacağını sordu. Orada müttefik askerleri bulunmadığını, halen düzenin Türk askerlerince sağlandığını belirtti. Ermenistan, Türkiye'den koparılırsa Türk askeri oradan çekilecek ve Ermeniler Kürtlerin insafına terk edilmiş olacak dedi. DBFP 1 Taksim 4 sayfa 643-648 numara 426. 27 Haziran 1919 Paris'te Başkan Wilson'ın evinde toplantı. Toplantıya aynı kişiler katıldı. Lord George, AB'nin mandaterliği kabul edip etmeyeceği belli oluncaya kadar Türkiye barışı ile ilgili görüşmelerin ertelenmesini önerdi. Öneri kabul edildi. Paris'teki Türk heyetine geri dönebileceği söylendi. DBFP 1 Taksim 4 sayfa 652 numara 430. 8 Temmuz 1919 Padişah İngiliz Yüksek Komiseri Kaltorp'a özel bir mesaj gönderdi. Padişah, Ermenilerin Erzurum'a saldırmaya hazırlandıklarını, ordu terhis edildiği için orada güvenliği sağlayacak asker bulunmadığını, durumun çok tehlikeli olduğunu, ancak İngiltere'nin bir felaketin önüne geçebileceğini duyurdu. 24 Temmuz 1919 Mezopotamya'da bir İngiliz görevliden Londra'ya rapor. Raporda Kürdistan'ın durumu inceleniyor. Kürtler arasında iki eğilim bulunduğu belirtiliyor. Bir eğilimin Türklerle birlikte hareket etmek yönünde, diğer bir eğilimin ise büyük bir devletle işbirliğine açık olduğu belirtiliyor. Bölgede Ermenistan, Kürdistan ve Arap devleti için sınırlar öneriliyor. A. Mesut, İngiliz belgelerinde Kürdistan, sayfa 65-67'den Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı günlüğü 2, sayfa 4. 25 Temmuz 1919, Kürtlerin İngiliz politikasına bir tepkisi. İngilizlerin siyasetine kızan Kürtler, İmadiye'de İngiliz yüzbaşısı Wiley ve MacDonald ile beraberindekileri öldürdüler. Akşin, İstanbul hükümetleri, sayfa 534'ten Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı günlüğü 2, sayfa 5. 29 Temmuz 1919, Kaltorp'tan Curzon'a tel, No. 1559. Ermenistan Türkiye sınırındaki durum pek ciddidir. Oltu'nun güneyinde Nahçıvan yakınında çarpışmalar oluyor. Bayezid ile Karakilse arasında 10 bin kadar Kürt toplanmış, Ermenileri tehdit ediyor. Bunu Türk subaylar organize ediyor. Önlemek için Türk hükümetine baskı yapmak gerekir deniyor. Bunu yapacağım ama nafile. Müslümanlar, Tatarlar, Azeriler ile de birleşirlerse Ermeniler için olduğu gibi bizim için de sıkıntılı bir durum ortaya çıkacak. Büyük Ermenistan projesi Kürtler ile Türkleri birleştiriyor ve Panislamistleri güçlendiriyor. DBFP 1 Taksim 4 sayfa 704-705 numara 469. 31 Temmuz 1919 Gürcistan Teali Cemiyeti 2. Başkanı Emin Ali Bedirhan ile oğulları Kamuran Ali ve Celadet Ali Bedirhan Kürtler arasında çalışmalar yapmak üzere İstanbul'dan Güneydoğu Anadolu'ya hareket ettiler. İngiliz Yüksek Komiserliği Müsteşarı Hohler bir süre önce Emin Ali'ye ve İstanbul'daki diğer bazı ileri gelen Kürtçüleri çağırarak kendileriyle görüşmüştü. Adı geçenler 19 Ağustos'ta Halep'te İngiliz Yüzbaşı Noel ile buluşup beraberce Malatya'ya gidecekler. Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 539. 1 Ağustos 1919, Hindistan İşleri Bakanı Montagu'dan Lord Curzon'a yazı. Kurulması tasarlanan Kürt devleti Avrupa tarafından şu veya bu şekilde kontrol altına alınmazsa bölgedeki Hristiyanlar için olduğu gibi Irak, Ermenistan ve hatta İran içinde bir tehdit oluşturabilir. Bu bakımdan İngiltere, Kürdistan'ın mandaterliğini kabul edip etmeyeceğine karar vermek durumundadır. Bu konuda İstanbul'daki Yüksek Komiserliğinin görüşünün alınması uygun olur. Yine 1 Ağustos 1919, Amerikan İnceleme Kurulu İstanbul'da Kürtçüleri dinledi. Kürdistan Teali Cemiyeti Başkanı Seyyid Abdülkadir ile cemiyet üyesi Babanzade Şükrü Bey, Amerikan İnceleme Kurulu'nun King Crane heyeti sorularına verdikleri cevaplarda Türkiye'de 4-5 milyon, İran'da 3 milyon Kürt bulunduğunu, kurulması tasarlanan Kürdistan'ın Karadeniz'e kesinlikle çıkışı olmasını istediklerini, İskenderun limanıyla Dicle ve Fırat'tan yararlanılması ve Musul'un tamamen Kürdistan'a bırakılması gerektiğini söylediler. Bedirhanlılardan Malatya mutasarrıfı Halil Bey Kürtçülük propagandası yapmaktadır. İngiliz himayesinde Ermeni ve Kürtlerden meydana gelen bir Kürdistan istemektedir. Kamran Ali, Mevlanzade Rifat, külliyetli İngiliz parasıyla bölgeye gelmişlerdir. Malatya mutasarrıfını buradan aldırınız. 12 Ağustos 1919, Lord Curzon'dan İstanbul'da Amiral ve Betel, numara 1336. Kürdistan'ın ve Ermenistan'ın geleceği hakkındaki ayrıntılı görüşlerinizi almaktan memnun olacağım. Bakınız 19 Ağustos ve 27 Ağustos. 13 Ağustos 1919 Afyon Karahisar'da 12. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'den Erzurum'da Mustafa Kemal Paşa'ya şifretel Amerikan Komisyonu'na King Crane heyetine verilmek üzere İstanbul'da çeşitli partiler birleşerek şu kararı almışlardır. Özet: Amerika'dan yardım sağlanabilirse Doğu Anadolu'dan Ermenilere bir miktar toprak verilebilir. Ancak bu bağımsız Ermenistan'a değil, büyük ve medeni bir devletin mandası altındaki Ermenistan'a verilebilir. Terk edilecek topraklardan nakledilecek Türk ve Kürtlerin derhal yerleştirilmesi için Amerika'dan yardım gerekir. 15 Ağustos 1919 Curzon'dan Mr. Lindsay'e tel. AB'nin eski Türk İmparatorluğu'nun bazı bölümlerinin mandaterliğini kabul etmesi olasılığı bulunup bulunmadığını telgrafla bildirmenizi rica ederim. Mr. Lindsay, ertesi gün AB'nin Türkiye'nin mandaterliğini üzerine alması olasılığının zayıf olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı'nın da mandaya karşı olduğunu belirtti. 19 Ağustos 1919 Amiral Webb'den Lord Curzon'a tel, numara 1676. 12 Ağustos tarihli 1336 sayılı tel. Albay Wilson, Bağdat, 16 Haziran günlü telgrafında Trabzon ve Erzurum vilayetlerinde Ermenistan devleti, geri kalan 4 vilayette de Diyarbakır, Elaziz, Van ve Bitlis, İngiliz kanadı altında bir Kürdistan devleti kurulmasını öneriyor. Bu öneriye sert itirazlar var. Trabzon'da hemen hemen hiç Ermeni yoktur. Türkiye Ermenistan'ında Ermeni nüfusunun her zaman çoğunlukta olduğu Van ve Muş ise Kürdistan'a terk edilmek istenmektedir. Bu ise Ermeni çıkarlarına hıyanet sayılmakta ve müttefiklerin Ermenilere vermiş oldukları güvencelere taban tabana ters düşmektedir. Kürt devleti için İngiliz mandası konusuna bir diyeceğim yok. Şu sırada Kürdistan ve Ermenistan'ın sınırlarını belirlemeye kalkışmanın çok erken ve çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. 21 Ağustos 1919 Erzurum'da Mustafa Kemal Paşa'dan 12. ve 20. Kolordu Komutanlıklarına şifretel numara 339 kişiye özel. İlgi: 13 Ağustos 1919 günlü şifreye karşılıktır. İstanbul'da çeşitli partilerin Amerikan Komisyonu'na verilmek üzere aldıkları kararlar burada heyeti temsiliyece pek çok üzüntüye ve acınmaya değer görüldü. Çünkü birinci maddede Ermenistan'dan Doğu illerinden toprak verilmesi söz konusu olmaktadır. Oysa ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış toprağın bile Ermeniler hesabına bugün için edimli olarak geçirilemeyeceği gibi çeşitli soydan gelen halk arasındaki tiksinti ve öç alma duygusunun korkunçluğu ve sertliği Osmanlı Ermenileri geri gelseler bile ileride yoğun olarak yerleştirilmelerinin tehlikeli olacağını göstermektedir. Üçüncü maddede Erzincan ve Sivas arasında yoğun bir Ermeni topluluğu bulunduğu kuruntusu bilgisizlikten ve anlayışsızlıktan başka bir şey değildir. Savaştan önce bile buralarda oturanların büyük çoğunluğu Türk, biraz da Zaza denilen Kürtler ve pek azı da Ermeniydi. Bugün ise varlığından söz edilecek sayıda Ermeni yoktur. Öyleyse bu gibi dernekler yetkilerini bilmeli ve bir iş yapmak isterlerse hiç olmazsa Harbiye ve Harciye Nazırlıklarının barış hazırlıkları için düzenledikleri resmi istatistik ve grafikleri olsun başvurma sıkıntısından kaçınmamalıdırlar. İş bu telin olduğu gibi İstanbul'a gönderilmesini rica ederim. Nutuk Söylev 1 Sayfa 135-137 22 Ağustos 1919 Amiral Webb'den Lord Curzon'a yazı numara 1704 Amerikan Yüksek Komiseri Bristol dün sadrazama sert bir muhtıra sundu. Türkler ve Kürtler Ermenilere karşı kıyım ya da zulüm yaparlarsa Türkiye'ye imzalatılacak barış şartlarının çok ağırlaştırılacağını ve Wilson'un 12 ilkesinin de geri çekileceğini bildirdi. Sadrazam paniğe kapıldı. 27 Ağustos 1919 İstanbul Yüksek Komiserliği'nde Mr. Hohler'den Foreign Office'te Mr. Clerk'e mektup. İlge 12 Ağustos Sizin Kürtlerle ilgili 1336 sayılı telgrafınızı görmedim. 25 yıldır Kürt işiyle ilgilenirim. Amiral Webb ise bu işte yenidir ve size cevap verirken ne bana ne de Ryan'a danışmıştır. Görüşlerimi ilişik telgraf taslağında sunuyorum. Tahmin ederim ki Kürtler de Ermeniler de zerre kadar bizim umurumuzda değildir. Bizi öncelikle ilgilendiren konu İngiltere'nin çıkarlarıdır. Dolayısıyla ben Kürt konusunun yalnız Mezopotamya açısından ele alınması gerektiği düşüncesindeyim. Bağdat'taki Albay Wilson beni ürkütüyor. Çünkü çok aceleci ve ihtiyatsızdır. İstihbaratı da çok yanlış olduğundan temkinsiz hareket etmektedir. Onun ajansları da insana güven veren kimseler değildir. Şahsen ısındığım Noel de fanatiğin tekidir. Şuna da dikkatinizi çekerim ki Kürtler ve onların yaşam biçimleri hakkında kağıtlardan edindiğim yarım yamalak bilgilerden başka bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. Ama onları tanıyabilenler de yok denecek kadar nadirdir. Or altogether rare birds. Ermenistan ve Kürdistan sınırlarını belirsiz bırakmak düşüncesine katılıyor ve daha da ileri gidiyorum. Bugünkü bilgi düzeyimizle bu sınırları doğru dürüst çizemeyiz diyorum. Öyleyse önce kendimize ait Mezopotamya sınırını doğru dürüst çizmekle işe başlayalım. Ondan sonra biz ve diğer mandater ülkeler araştırmalara başlayabilir ve 4-5 yıllık bir çalışma sonunda sağlam bir şeylere ulaşabiliriz. Selamlarımla, Hohler. Ek, İngiltere'nin İstanbul Yüksek Komiserliği'nden Foreign Office'e telgraf taslağı. Kanaatimce Kürtlerle ilgili bütün hatta hareketimiz Mezopotamya'ya tatminkar bir sınır sağlamak temeline dayanmalıdır. Bu sınır ovada değil, Kürt dağlarında çizilecektir. Sağlam bir sınır, geniş aşiret politikası izlemeyi gerektirir. İngiliz yönetimi hiç şüphesiz Kürtlere de Ermenilere de barış getirebilir. İstanbul'daki İngiliz temsilciliği Mezopotamya'daki İngiliz yönetimine siyasi anlamda destek olabilir. Kürt ve Ermeni bölgelerinin sınırlarını şimdilik belirsiz bırakmalı. Zamanla bilgimiz arttıkça bu bölgelerin sınırları kesinleştirilebilir. Şerif Paşa'nın taleplerini ciddiye almaya olanak olmadığı görüşündeyim. 2 Eylül 1919 Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'dan Harbiye Nazırlığı'na tel. İngilizler bağımsız bir Kürdistan sözüyle halkı aldatmakta, Türklerle Kürtlerin arasını açmak için hiçbir fedakarlıktan çekinmemektedirler. 2 Ağustos'ta görevinden alınmış olan Van valisi Haydar Bey, İngilizlerin bu düşmanca girişimlerine engel olmaya çalışıyordu. Valinin yerinde bırakılması iyi olur. 6 Eylül 1919 İngiltere Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Birimlerinin Kürdistan'daki durum hakkındaki ortak raporu. Raporda Kürdistan'la ilgilenen çeşitli birimlerin çalışmaları Kürtleri temsil etme iddiasındaki Bedirhan ailesinin Seyit Abdülkadir'in Kürt Şerif Paşa'nın istekleri bölge üzerinde Kürt-Ermeni çekişmesi anlatılarak hükümete çeşitli alternatifler sunulmaktadır. 15 Eylül 1919 Mustafa Kemal Paşa'dan Hacı Kaya ve Şehzade Mustafa Ağlar'a tel. Mustafa Kemal Malatya Mutasarrıfı aracılığıyla gönderdiği telgrafta Noel'in kışkırttığı ayrılıkçı hareketi önlemek için gösterdikleri çabaları övdü. Türk ve Kürt birbirinden ayrılmaz öz kardeş olarak yaşayacaklar, dış düşmanlara karşı demirden bir kale halinde kalacaklardır dedi. Öz Kürt olduğu halde Kürtçülük akımına karşı olduğunu ve kongre kararlarını İstanbul'a karşı savunduğunu söyleyen Diyarbakır valisi Faik Ali Bey'e teşekkür etti. Valinin halaoğlu İhsan Hamit Bey'in temsil kurulu üyeliğine seçildiğini, bir an önce Sivas'a gelmesi gerektiğini bildirdi. 17 Eylül 1919 Sivas'ta İrade-i Milliye gazetesinin ikinci sayısı çıktı. Bu sayıda şu yazı da yer aldı. Ali Galip olayı ile ilgili. İhanet belgeleri Kürt milleti necibesini İngiliz altınları ile ikfale çalışan vatan haini Celadet Bedirhan ile arkadaşı hakkında verilecek hükmü kamuoyuna bırakırız. 27 Eylül 1919 Binbaşı Noel'den İngiltere'nin İstanbul Yüksek Komiserliğine tel. Bedirhan ailesinden Emin Ali Diyarbakır Valiliğine, Hamdi Paşa Diyarbakır'daki 13. Kolordu Komutanlığı'na, bir Kürt de Mardin Mutasarrıflığı'na atansın. Tutunamasa bile Türk-Kürt Birliği daha da zayıflatılmış olur. 30 Eylül 1919 ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol'dan Washington'a den. İngiliz Kürtleri kullanarak milliyetçi akımı boğmak istiyorlar. Türkler de Ermenilere karşı bir hareket olduğu yolundaki haberler de bir İngiliz propagandasıdır. Kafkasya'ya asker gönderirsek hem Türklerin hem de Kürtlerin düşmanlığını çekeriz. Dünyanın bu bölgesinde etkimizi kaybederiz. 1 Ekim 1919 İngiltere'nin İstanbul Yüksek Komiseri de Robeck'ten Bağdat temsilcisi Albay Wilson'a tel. Damat Ferit Paşa, Diyarbakır gibi önemli bazı Kürt merkezlerine Kürt eşrafından valiler atamak istiyor. Böylece asayiş korunur ve Kürtlerin Türk Milli Hareketi'ne katılmaları önlenmiş olur. Akla gelen adlar arasında Seyit Abdülkadir, Şeyh Taha ve Hicaz valiliğinde bulunmuş olan Babanzade Mustafa Zihni Paşa var. Görüşünüz nedir? Wilson'dan gelen cevapta sadrazamın önerisinin İngiliz hükümetince desteklenmesi ve hükümet değişikliği olursa İstanbul'a daha kolay geçinebileceği için Babanzade'nin tercih edilmesi gerektiği bildirildi. 4 Ekim 1919 İngiliz Büyükelçiliğinden bir istihbarat görevlisinin Amiral Bristol'un istihbarat subayı Dan ile görüşmesine ilişkin rapor. ABD haber alma subayı Teğmen Dan ile 4 Ekim akşamı yemekte beraber oldum. Dan, İngiltere'nin Türk milliyetçilerine karşı entrikalar çevirdiğini söyledi. Hatta önceki Türk hükümetinin, Damat Ferit hükümetinin bazı bakanlarının İngilizler tarafından atandığını ileri sürdü. Dan'ın iddialarına göre İngiltere Mezopotamya sınırlarını kuzeye doğru genişletmek için Kürtleri Türklere karşı kışkırtmaktadır. Binbaşı Noel Kürtler ayaklandırmak için o bölgeye gönderilmiştir. Bunun böyle olduğunu Amerikalar ellerindeki bilgileri 3 değişik kaynaktan doğrulatmışlardır. Noel'in telgraflarını da ele geçirmişlerdir. 8 Ekim 1919 Kürdistan Teali Cemiyeti İstanbul'da bir toplantı ve bir açıklama yaptı. Açıklamada Binbaşı Noel'in yanında bölgeye giden iki Bedirhanlı'nın Kürtlere itidal tavsiye etmek için bölgeye gittikleri ileri sürüldü. İngilizler bizim tek dostumuzdur ve Kürtler İngilizlerden başka hiçbir himayeye istememeye karar vermişlerdir denildi. 12 Ekim 1919 İngiltere'nin Paris Büyükelçisi Crowe'dan Curzon'a yazı. Şerif Paşa ile yapılan yazışmalar ilişkide sunuldu. Şerif Paşa Kürt davası konusunda barış konferansının bir muhtıra sunacağını, Kürdistan için İngiliz mandası isteyeceğini bildiriyor ve bunun önceden majesteleri hükümetince onaylanacağını umduğunu söylüyor. Ermenistan üzerinde Amerikan mandası da Türk Kürdistan'ın kuzey sınırını etkileyecektir. Barış konferansındaki Amerikan uzmanları Ermenistan'ın güney sınırının Diyarbakır ile Ergani madeni arasından geçmesini öngörüyorlar. Majesteleri hükümeti Kürdistan için mandaterliği üstlenip üstlenmeyeceğine şimdiden karar vermesi yerinde olacaktır. Şerif Paşa İstanbul'daki Kürt kulübü üyelerinin de İngiltere tarafından korunmasını istedi. İsteğinin Dışişleri Bakanlığı'na iletileceğini kendisine söylendi. 30 Ekim 1919 Kürtlere hitaben yayımlanan İngiliz bildirisi hükümette görüşüldü. Türk hükümeti İngiliz Halep Bölgesi İşgal Kumandanlığı'nın yazdığı ve Urfa'daki İşgal Kumandanlığı'nca Kürtlere hitaben yayımlanan bildiriyi görüştü. Özellikle Kürtlere hitap etmekte olan bu bildirde Kürtlerin haklarının kaybettirilmeyeceği belirtilmektedir. Hükümet, Kürt göçmenlere, yolculara dağıtılan bu bildirinin Kürtlere celp ve tatmin için kaleme alınıp ilan edildiğine ve dikkate değer bir vesika olduğuna kanaat getirdi. Hükümetin aldığı tedbir ise İngiliz Yüksek Komiserliği ile görüşüldüğü zaman uygun biçimde ve sözlü olarak dikkat çekmeden ibaret kalmıştır. 3 Kasım 1919 İngiliz ajanı Bill ve yardımcısı Yüzbaşı Scott Büyük Zap Vadisi'ndeki bir akapra'da Kürtler tarafından öldürüldüler. 27 Kasım 1919 İngiltere'nin Bağdat Sivil Komiserinden Foreign Office'e yazı. 22 Kasım tarihli yazıya cevap. Özet. Binbaşı Noel'in anılan yazıda özetlenen görüşlerinden hiçbirine katılmıyorum. Türk otoritesi Kürdistan'da devam etmektedir. Kürtlerin kendi başlarına bırakılırlarsa İngiliz yanlısı olacakları görüşüne katılmıyorum. Etnolojik sınırlar iyi değildir. Mezopotamya'nın kuzeyinde özerk devletler oluşturulması gerekir. 8 Aralık 1919 İngiliz Yüksek Komiserliği Müsteşarı Hohler, Kürtçü Seyit Abdülkadir kabul edip kendisiyle uzun bir görüşme yaptı. Seyit Abdülkadir, Mustafa Kemal'in kendileri için bir tehlike haline geldiğini söylüyor. Kürtçülük davasında kararlı görünüyor. Hohler de Mustafa Kemal'in gittikçe zayıfladığını ileri sürüyor, ondan korkmamaları gerektiğini söylüyor. Hohler'in bu görüşme hakkındaki muhtırasının çevirisi 276-278'de bulunmaktadır. 9 Aralık 1919 Yüksek Komiser de Roebuck'tan Lord Curzon'a yazı. De Roebuck, Hohler'in dünkü raporunu hükümetine gönderdi ve kendisi şu görüşleri bildirdi. Kürtler bütün ümitlerini İngiliz hükümetine bağlamış durumdalar. Kürt bağımsızlığı sorunu İngiltere tarafından dikkatle incelenmelidir. Kürtlerle Ermenilerin anlaşmaları önemlidir. Mustafa Kemal gittikçe daha tehlikeli olmaya başladı. Kürtleri Mustafa Kemal'e karşı kullanmak için her parayı ödemeye hazırız. 10 Aralık 1919 Lord Curzon'dan de Roebuck'a tel numara 1863 Ermeniler adına Bokos Nubar, Erivan Ermenistan Cumhuriyeti adına Ohan Janiyan ve Kürtleri temsil ettiğini söyleyen Şerif Paşa tarafından imzalanmış olan bir muhtıra barış konferansına sunuldu. Muhtırada Kürtler ile Ermenilerin çıkarlarının ve emellerinin aynı olduğu ve bir devletin mandası altında Birleşik Bağımsız Ermenistan ve Bağımsız Kürdistan için Türkiye'den özgürlük istekleri bildiriliyor. İmza sahipleri Kürt-Ermeni sınırının çizilmesini konferansın kararına bırakıyorlar ve her iki devlette azınlıkların haklarına saygı gösterileceği konusunda tam bir anlaşmaya vardıklarını da belirtiyorlar. 11 Aralık 1919 De Roebuck'tan Curzon'a tel numara 2135 Bokos Nubar Şerif Paşa anlaşması pek mutlu bir alamettir. Müzakerelerin başarısı için bundan daha iyisini düşünemiyorum ve bunun için dikkatle teşvik edileceğini sanıyorum. 20 Aralık 1919 Curzon'dan De Roebuck'a tel numara 1882 Ermeni ve Kürt bağımsızlığı ve Ermeni-Kürt anlaşması elden geldiği kadar özendirilmelidir. 8 Ocak 1920 De Roebuck'tan Curzon'a tel numara 38 Doğu vilayetleri halklarının çıkarına Kürtlerle Ermenilerin anlaşmaları ve el ele birlikte çalışmaları her bakımdan pek arzu ediliyorsa da Bokos Nubar ile Şerif Paşa'nın imzaladıkları anlaşma bunu sağlamamıştır. Şerif Paşa, Kürtleri temsil ettiğini iddia ediyorsa da gerçekte kendisinden uzun zamandan beri Avrupa'da yaşayan ve ülkesiyle ilişkileri çoktan kopmuş bulunan Kürt kökenli bir kişi olmasından öteye bir sıfatı yoktur. Dolayısıyla onun görüşleri sadece kişisel düşünceleridir ve hiçbir şekilde Kürt soyunun emellerini ve duygularını temsil edemez. 2 Mart 1920 De Roebuck'tan Curzon'a yazı. Ryan'ın muhtırası. Kürt lider Seyit Abdülkadir 21 Şubat'ta beni görmeye geldi. Kürtlerin Ermeni hakimiyeti altına sokulmamasını istedi. Abdülkadir halifeliğe kalben bağlı olduğundan Türk bayrağı altında bir Kürt özerkliğini onaylıyor. Şerif Paşa da Kürtlerin bölünmesini istemiyor ve Türklere yaklaşıyor. 15 Mart 1920 İngiliz Genelkurmay Başkanlığından Foreign Office'e muhtıra. Gizli. Özet, Türkiye'de siyasi iktidar milliyetçilere geçmiştir. Askeri kuvvetler milliyetçilerin emrindedir. İyi silahlanmış ve iyi beslenmektedir. Türk özellikle savunmada çok iyi savaşçıdır. Nizami kuvvetler iyi teşkilatlanmıştır. Hareket kabiliyeti yeterlidir. Subayları iyidir. Türkiye ile barış anlaşması Yüksek Konsey tarafından geçici olarak kabul edilmiştir. Bu anlaşmada Türklerin asla kabul etmek istemeyecekleri hükümler vardır. Türkler bu hükümlere karşı mutlaka direneceklerdir. Anlaşmanın Kürdistan'da ne gibi güçlükler yaratacağı belli değildir. Kürtlerin kendilerine nasıl davranacakları da bilinmemektedir. Ama şurası kesindir. Müttefikler anlaşmayı Kürtlere kabul ettirebilmek için o bölgeye karşı askeri bir müdahalede bulunmayacaklardır ve İstanbul'da ya da başka yerlerde yapacakları baskılara bel bağlamak durumunda kalacaklardır. Anlaşmanın en büyük direnişle karşılanacak hükümleri Ermenistan konusundaki hükümler olacaktır. Erzurum ve bu yerin 80 mil batısına kadarki bütün topraklar Ermenistan sınırları içinde bırakılmaktadır. Türklerin savaşmadan bu bölgeyi boşaltmaları düşünülemez. Ermenistan ordusunun mevcudu 20 bin kadardır. Türkler Ermenilere karşı 40 bin kişilik bir kuvvet çıkarabilirler. Dolayısıyla Ermenistan müttefiklerin askeri desteğine ihtiyaç duyacaktır. Ermenistan'a 3 tümen asker göndermek gerekmektedir. Genelkurmay bu kuvvetin nereden sağlanabileceğini gösterememektedir. Sonuç olarak Türklere kabul ettirilemeyecek hükümlerin barış anlaşmasına konulması askeri bakımdan arzu edilmemektedir. 16 Mart 1920 Amiral de Roebuck'ten Lord Curzon'a rapor. Damat Ferit Paşa ve Seyit Abdülkadir ile görüştüm. Ferit Paşa Diyarbakır, Harput ve Muş bölgelerindeki Kürtlere Türk Milli Hareketi'ne karşı kışkırtmak istiyor. Bunun İngiliz politikasına uygun düşüp düşmediğini soruyor. Seyit Abdülkadir ise milliyetçilere karşı harekete geçmeye hazır ancak bağımsız veya İngiliz mandası altında bir Kürdistan'ı garanti etmedikçe Ferit Paşa ile birleşmek istemiyor. Durum sıkıntı verici. 23 Mart 1920 Lord Curzon'dan Bağdat'ta Sivil Komiser Albay Wilson'a yazı. Hükümet Kürdistan'dan tümüyle çekilmeyi ve hiçbir yerde idari sorumluluk kabul etmemeyi benimsedi. Kürtler adına kimlerin konuşacağı belirsizdir. Bu konuda isimler öneriniz ve Kürt ağalarının ve aşiret reislerinin ne istediklerini bildiriniz. Sonuçta Kürdistan'da İngiliz nüfusunun hakim olması planlanıyor. 26 Mart 1920 Lord Curzon'dan Dörrebokatel numara 254 Barış Konferansı'nda Türkiye'den koparılmış özel bir Kürdistan politikası amaçlıyoruz. Bunun uygulanabilir olup olmadığını ve Kürtlerin çıkarlarının Ermenilerin ve Kürtler arasında yaşayan Hristiyan azınlıkların çıkarlarıyla ne kadar bağdaştırılacağını anlayabilmek ve Kürt kamuoyunun sorumlu bazı liderlerinin görüşlerine başvurmayı arzu ediyoruz. Onu istemeyen veya ondan yararlanamayacak bir halka bir iyilikte bulunmanın bir yararı yoktur. Seyit Abdülkadir'i ya da başka Kürt sözcüleri Londra'ya davet etmemize uygun görür müsünüz? Şerif Paşa istersek zaten burada elimizin altındadır. Doğu ve Güney Kürdistan konusunda benzer araştırma yapmak için Bağdat'a da başvuruyoruz. Konu acildir. Karar ila nihaya geciktirilemez. 29 Mart 1920 Amiral de Roebuck'ten Lord Curzon'a numara 302 acele. İlgi 254 tarihli telgrafları 26 Mart tarihli. Kürdistan için bağımsızlık ya da özellik önerisinde bulunmak konusunda çok tereddüt var. Kamuoyu anlamında bir Kürt görüşü diye bir şey yoktur. Ülkedeki Kürtlerin büyük çoğunluğu yukarıdan yönetilmeyi bekliyor. Hemen hiç ortak tarafları bulunmayan aşiret ağalarından ve şeyhlerden daha yukarısını görebilenlerin sayısı ise parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Kürdistan dışındaki eğitimli Kürtlerin bazılarında ayrılıkçı fikirler besleyenler vardır ama onlar da etkilerini ve önemlerini abartmaya yatkındırlar. Örneğin Şerif Paşa'nın gerçekte hiçbir ağırlığı yoktur. Elimde onun son zamanlarda Türklerin yörüngesinde dönmeye başladığını gösteren yeni kanıtlar da bulunduğundan kendisine artık önem vermeye değmez. Buradaki Kürt kulübü için ayrı Kürdistan fikri gerçekleşirse önemleri artabilecek üyeler vardır. Bu kulübün seçeceği temsilcilerin fikirleri bir noktaya kadar yararlı olabilir. Şerif Paşa'nın artık kendi yurttaşlarını temsil etmediği anlaşıldığına göre Majesteleri Hükümeti Kürt kulübünden birkaç üyenin, 3 diyelim, görüşlerini burada alabilir. Fransa ile görüş alışverişinde bulunacağınızı tahmin ediyorum. Yoksa sürtüşme tehlikesi olabilir. Şu sırada bundan sakınmak pek gereklidir. 16 Nisan 1920 Yüksek Komiser de Roebuck'ten Lord Curzon'a yazı. Sadrazam Damat Ferit Paşa, Kürt lider Seyit Abdülkadir'in milliyetçilere saldırmaya hazır olduğunu bildiriyor. Bu planın Majesteleri Hükümeti'ne uygun olup olmadığını soruyor. Planın olumlu karşılanacağını umuyorum. 19 Nisan 1920 Yüksek Komiser de Roebuck'ten Lord Curzon'a yazı. İstanbul'daki Kürt liderler arasında görüş ayrılıkları var. Seyit Abdülkadir Kürdistan'ın birliğini ve Türkiye'den ayrılmasını istiyor. Ancak halifeye bağlılığı nedeniyle büsbütün kopmak da istemiyor. Bedirhanlılar ve öteki Kürt liderler ise bunu tepkiyle karşılıyor. Kürt görüşünün güvenilir bir temsilcisi yok. İngiliz belgelerinde Kürdistan, sayfa 129, Sarıhan, Kurtuluş Savaşı günlüğü 2, sayfa 492, Kürkçüoğlu, cilt, sayfa 69. 24 Nisan 1920, San Remo'da Lord Curzon'dan İstanbul'da de Roebuck'a tel. Barış Anlaşması, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgeler için yerel özellik planı hazırlamak üzere, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 6 ay içinde 3 büyük devletin bir komisyon kurmalarını ve tam bağımsızlık için Kürtlerin 1 yıl içinde Milletler Cemiyeti'ne başvurmalarını öngörmektedir. Anlaşmanın Türklere sunulmasından önce bu bilginin Damat Ferit'e ya da Seyit Abdülkadir'e duyurulması uygun olmaz. Bilginiz için size sunulan planın uygun olup olmadığı anlaşmanın nasıl karşılanacağına ve ondan sonraki olaylara göre belli olacaktır. Kürtler arasında düşmanlık çıkmasını önlemeye çalışıyorum. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi düşmanlık çıkarsa Kürtler birbirlerini boğazlayabilir. Yine 24 Nisan 1920 İstanbul'daki Kürtçülerden İngiltere Başbakanı Lloyd George'a mektup. Kürt Teali Cemiyeti Başkan Yardımcısı Emin Ali Bedirhan, Kürt Demokrat Partisi Genel Sekreteri Selim Bekir, Kürt Öğrenciler Birliği Başkanı Sabri, Neşri Marif Birliği Başkanı Baki ve Kürt basını adına Kemal Fevzi imzalarıyla gönderilen mektupta Kürt politikasından dolayı Lloyd George'a teşekkür ve İngiliz hükümetinin cömert yardımları rica edildi. Sevr Barış Anlaşması hazırlıklarında Kürtçülük. Londra'da İngiliz-Fransız görüşmelere 22-23 Aralık 1919. 22 Aralık 1919 sabahı Londra'da Dışişleri Bakanı'nın makam odasında Fransa ile İngiltere arasında görüşmeler başladı. Görüşmelere İngiltere adına Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Maliye'den Mr. Armitage Smith, Dışişleri'nden Mr. Van Start ve Mr. Forbes Adams, Fransa adına Dışişleri'nden Mr. Bertolet ve Fransız Büyükelçiliğinden Mr. De Fleury'e katıldılar. Görüşmelerin konusu Türkiye barışıdır ama Türkiye bu görüşmelere çağrılmamıştır. Bu ilk oturumda müzakerenin esası İstanbul ve Boğazlar, yeni devletin Türkiye'nin sınırları ve yönetimi, Ermenistan gibi konular ele alındı. Öğleden sonra görüşmelere devam edildi. İngiliz-Fransız görüşmelerinin 23 Aralık 1919 sabahı yapılan 3. oturumu Kürdistan konusuyla açıldı. Fransız delegesi Mr. Bertolot oturumu aşağıdaki notu sundu. 32. ayrımın sonu sayfa 397.